Ayrım 23, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 257. Kapıyı Augusta'nın yağlı uşağı Hestey'i de açtı. Göründüğü kadarıyla hiç değişmemişti. Gözleri hala değişik yönlere bakıyordu. ''İyi akşamlar Bay Hugh'' dedi. Galli sesi çok soğuktu. Bu da evde Hugh'un hala gözden düşmüş bir kişi olduğunu gösteriyordu. Hestey bir konu güler yüzle karşılıyorsa bu Augusta'nın o kişiyle çok sıcak ve duygusal bir ilişkisi var demekti. Hugh antreden geçerek salona girdi. Salonda karşılama komitesi gibi Plaster ailesinin üç cadısı onu ayakta karşıladılar. Augusta yengesi Madeleine ve kızı Clementine. Augusta 47 yaşındaydı ve hala çekici güzelliğini koruyordu. Mağrur bakışları ve koyu renk kaşlarıyla klasik yüz güzelliği yerli yerindeydi. 6 yıldan bu yana biraz kilo almış gibiydi ama uzun boylu olduğu için hiç belli etmiyordu. Clementine aynı kitabın ince uzun baskısıydı. Ne var ki annesinin kendinden emin havası onda yoktu ve güzellik konusunda treni kaçırmıştı. Madeleine yengenin her santimetre karesi plaster idi. Kıvrık burnu, ince ve köşeli vücudu ve de buz mavisi giysisinin etek uçlarındaki pahalı süslemeli danteller. Hugh metanetini korumaya çalışarak üçünü de bir bir öptü. Augusta, Hugh dedi gittiğin yerlerde edindiğin deneyimler sayesinde sanırım iyice akıllanmışsındır. Onun İngiltere'yi bir şaibe altında terk ettiğinin unutulmaması gerektiğini vurgular gibiydi. Hugh, sanırım yaşlandıkça hepimiz akıllanıyoruz yengeciğim dedi. Kızgınlıktan yüzünün kızardığını görmek Hugh'un çok hoşuna gitti. Augusta soğuk bir sesle elbette dedi. Clementine, Hugh dedi izin verirsen seni nişanlım Sir Harry Tonks ile tanıştırmak istiyorum. Hugh elini uzatarak Harry ile tokalaştı. Sir olacak kadar yaşlı değildi Harry. Bir tür ikinci sınıf soydu yani bir baronet olsa gerekti. Clementine ile evleneceği için onu kıskanmadı. Annesi kadar fena bir kız değildi Clementine ama sıradan bir kişiliğe sahipti. Harry yolculuğunuz nasıl geçti diye sordu. Çok çabuk geldik dedi Hugh. Yeni buharlı gemilerden biriyle geldim. Yolculuğumuz sadece 7 gün sürdü. ''Aman tanrım, harika bir şey bu, harika.'' ''Hugh, İngiltere'nin neresindensiniz Sir Harry?'' dedi. Niyet onun geçmişini deşelemekti. ''Dorsetshire'da bir yerim var. Kiracılarımın çoğu şerbetçi otu yetiştirir orada.'' Alt tarafı toprak sahibi orta sınıf sonucunu çıkardı Hugh. Eğer biraz aklı olsaydı çiftliklerini satar parasını Plaster Bankası'na yatırırdı. Aslında pek parlak görünmüyordu ama söz geçirilebilir yumuşak başlı bir çocuğa benziyordu. Plaster ailesinin kadınları kendilerine söylenilenleri yapan erkeklerle evlenmeyi yeğlerdi. Harry de Madeleine'in kocası George'un daha genç bir versiyonuydu. Bu tipler yaşlandıkça hırçın ve alıngan olurlar ama çok seyrek başkaldırırlar. Augusta emreder gibi büyük salona geç dedi herkes seni bekliyor. Hugh onu izlemeye başladı ama kapı eşiğinde yavaşladı. Her iki yanda yer alan şömineler ve büyük bahçeye açılan kapı gibi uzun pencereleriyle o eski aşina salon baştan başa değişmişti. Bütün Japon stili mobilyalar ve kumaşlar gitmiş, salon çok renkli ve süslü eşyalarla yeniden dekore edilmişti. Yakından bakınca hepsinin de çiçek desenli olduklarını gördü Hugh. Halıların üzerinde kocaman sarı papatyalar, duvar kağıtlarında kafeslere tırmanmış kırmızı güller, perdelerde gelincikler, sandalye ayakları, aynalar, piyano ve masalar pembe krizantemli ipekli kumaşlarla kaplıydı. ''Salonu baştan başa değiştirmişsiniz yenge'' dedi Hugh. Clementine, ''Hepsi de William Morris'in Oxford Caddesi'ndeki yeni mağazasından. Bunlar son moda'' dedi. Hugh yengesinin ne kadar doyumsuz olduğunu bilirdi. Plaster ailesinin çoğu bireyleri buradaydı, farkındaydı. Herkes onu merak ettiği için gelmişlerdi. Rezil olarak gitmişti buradan belki de. Onu yeniden görebileceklerini hiç düşünmemişlerdi. Ona değer vermemişlerdi. Ama galip çıkan o olmuş ve bir kahraman gibi geri dönmüştü işte. Şu anda herkes onu bir kez daha görmek için can atıyordu. Herkesten önce kuzeni Edward'ın elini sıktı. 29 yaşındaydı ama daha yaşlı görünüyordu. Zaten eskiden beri iri cüsseliydi. Bütün obur insanlar gibi kanlı canlı bir yüzü vardı demek. Sonunda döndün dedi. Gülmeye çalıştı ama bir şey alınmış gibi dudaklarını büktü. Hugh hiç onu suçlayamazdı. Herkes iki kuzeni öteden beri hep birbirleriyle kıyaslamışlardır. Edward'ın bankadaki beceriksizlikleri yanında Hugh'un başarısı herkesin ilgisini çekmiştir. Edward'ın yanında Mickey Miranda duruyordu. Hala yakışıklı, üstü başı tiril tirildi. Hatta daha bakımlı ve daha kendinden emin bir hali vardı. ''Merhaba Miranda'' dedi Hugh. ''Hala Kordova Büyükelçiliği'nde mi çalışıyorsun?'' ''Mickey, ben artık Kordova Büyükelçisiyim'' dedi. Hugh buna hiç şaşırmadı. Eski arkadaşı Rachel Bodwin'in de burada olduğunu görünce çok sevindi. ''Merhaba Rachel, nasılsın?'' dedi. ''Hiç güzel bir kız değildi ama yakışıklı bir kadın olmaya başlamış.'' diye düşündü. Gözleri çok birbirine yakındılar ve köşeli bir yüzü vardı. ''Neler yapıyorsun bugünlerde?'' ''Kadınların mülk edinme haklarına ilişkin yasada değişiklik yapılması kampanyalarına katılıyorum.'' dedi. Sonra gülerek ''Koca bulma kampanyasına katılmamı tercih eden annem de babamı utandırarak tabii.'' dedi. Hugh'un anımsadığı kadarıyla öteden beri insanı korkutacak kadar saf ve riyasız bir kızdı. Bu açıdan onu çok ilginç bulurdu. Ama bu tavırlarıyla birçok münasip bekar gencin gözünü korkutmuş olabilir diye düşündü. Erkekler çok zeki olmayan, biraz ürkek ve çekingen kadınlardan hoşlanırlar. Onunla böyle tatlı tatlı konuşurken Augusta'nın hala onlara çöp çatanlık yapmak isteyip istemediğini merak etti. Böyle bir şey olamazdı çünkü Rachel'ın gerçekten ilgi gösterdiği tek erkek Mickey Miranda'ydı. Şu anda bile Hugh'la yaptığı konuşmaya Mickey'nin de katılmasını isteyen bir hali vardı. Kızların Mickey'i neden dayanılmaz bir genç olarak düşündüklerini hiç anlamamıştı. Onu en çok şaşırtan da Rachel'dı. Çünkü Mickey'nin ne berbat bir herif olduğunu anlayacak kadar aydın bir kızdı. Ama ne var ki hepsini de bu konuda büyülemiş gibiydi. Hugh biraz daha ilerleyerek küçük William ile karısının ellerini sıktı. Beatrice onu daha sıcak bir tavırla selamladı. Bundan da onun öteki plaster kadınları kadar Augusta'nın etkisinde kalmadığı sonucunu çıkardı. Hastate Hugh'a bir zarf uzatarak konuşmalarını kesti. ''Hemen şimdi getirdiler.'' dedi. İçinde bir sekreterin el yazısıyla Hugh'a hitap eden bir küçük pusula vardı. 123 Piccadilly, Londra West, Salı. Bayan Solomon Greenbourne bu geceki akşam yemeğine sizin de katılmanızı rica eder. En altta da aceleyle karalanmış bir not vardı. İngiltere'ye hoş geldin, Soli. Hugh çok sevindi. Soli her zaman sevimli ve yumuşak başlı gelmiştir ona. Plasterlar bu konuda neden o kadar katılardı acaba? Metodistler doğal olarak Yahudilerden daha mı gergin oluyorlardı? Greenbourne ailesinde de onun bilmediği bir takım gerginlikler vardı belki. Hastet zarfı getiren yanıtınızı bekliyor Bay Hugh dedi. Hugh bayan Greenbourne'a saygılarımı iletsin, yemeğe büyük bir memnuniyetle katılacağımı bildirsin dedi. Hastet hafifçe eğilerek uzaklaştı. Beatrice aman tanrım Solomon Greenbourne'larla yemek mi yiyeceksin dedi, ne tuhaf. Hugh bu sözlere şaşırdı. Ben bunda bir tuhaflık görmüyorum dedi. Okulda Soli benim arkadaşımdı. Ondan hep hoşlanmışımdır. Ayrıca ondan bir yemek daveti almak da gıpta edilecek bir ayrıcalık sayılmaz bence. Ama şimdi ayrıcalık dedi Beatrice. Soli bir gök taşıyla evlendi diye açıklama yaptı William. Bayan Greenbourne konuklarını ağırlamayı çok seviyor. Londra'nın en güzel partilerini de o düzenliyor. Beatrice saygılı bir dille, Marlboro grubundan onlar, Galler Prensi'yle de arkadaşlar dedi. Clementine'in nişanlısı Harry konuşulanları duyunca kızgın bir sesle, İngiliz toplumunun nereye gittiğini anlamıyorum dedi. Tahtın varisi Yahudileri Hristiyanlara tercih ediyor. Bu sözlerinizle ciddi misiniz dedi Hugh. Şunu söylemediğim ki, insanların neden Yahudilerden hoşlanmadıklarını hiç anlamıyorum. ''Ben şahsen onlara dayanamıyorum.'' dedi Harry. ''Pekala yakında bankacı bir aileye damat olacaksın ve ileride bunların birçoklarıyla tanışacaksın.'' Harry biraz gücenmiş gibi baktı ona. ''William, Augusta bütün bir Marlboro grubunu, Yahudileri ve ötekileri hiç beğenmez.'' dedi. ''Galiba onların moral değerleri çok değişik bizimkilerden.'' Hükbahse girerim, Augusta'yı partilerine çağırmayacaklardır dedi. Beatrice bu sözlere kıkırdayarak gülünce William elbette çağırmazlar dedi. Pekala dedi Hugh, Bayan Greenborn ile tanışmak için daha fazla bekleyemem. Piccadilly çok sayıda sarayların bulunduğu bir caddeydi. Serin Ocak ayı akşamında saat 8'de cadde çok hareketliydi. Değişik tipte üstü açık, üstü kapalı bir sürü arabalar, hava gazı lambalarıyla aydınlanmış kaldırımları, Hugh gibi beyaz boyun bağı, kuyruklu elbise giymiş erkeklerle, kürk yakalı kadife paltoları içinde kadınlar, her iki cinsten boyanmış fahişeler doldurmuştu. Hugh derin düşüncelere dalmış yürüyordu. Augusta eskisi gibi gene onun amansız bir düşmanı sayılırdı. Biraz yumuşamış olabileceğine dair içinde küçük bir umut belirmişti ama aldanmıştı. Aile içinde tek hakim hala oydu. Onu düşman olarak görmek aileyle arayı açmak olacaktı. Bankada durum daha iyiydi. İş hayatı erkekleri daha yansız hareket etmeye zorluyordu. Augusta'nın orada da üstünlük kurmaya çalışacağı kaçınılmazdı. Ama orada Hugh kendini savunmakta daha şanslıydı. Augusta insanları ustaca idare etmeyi çok iyi bilirdi. Ne var ki bankacılık konusunda müthiş cahildi. Şöyle bir düşününce bugün hiç de fena geçmemişti. Şimdi bu akşam arkadaşlarla biraz gevşemeyi umuyordu. Hugh Amerika'ya gittiği sırada Solly Greenborn Yeşil Park'a bakan büyük bir evde babasıyla birlikte oturuyordu. Artık Solly'nin de sahibi olduğu bir evi vardı. Babasının evinin yakınlarında bir sokakta ve onunkinden fazla küçük sayılmazdı. Hugh gösterişli bir kapı eşiğinden geçerek yeşil mermerle kaplı geniş bir salona girdi. Siyah ve turuncu mermer merdivenlerin pahalı görkemini seyretmek için durdu. Bayan Greenborn'un Augusta ile ortak yanları olsa gerek, bir şeyin hafifine kaçmak onların defterinde yazmazdı. Holde bir uşak ile iki hizmetkar duruyordu. Uşak Hugh'un şapkasını aldı ve hemen hizmetkarlardan birine uzattı. İkinci hizmetkar Hugh'u merdivenlere doğru götürdü. Hugh merdiven sahanlığında açık kapıdan içeriye bir göz attı. Burası perdeleri yerleri süpüren yüksek pencereli, zemini cilalı bir balo salonuydu. Hugh daha sonra oradan kabul salonuna alındı. İç dekorasyon konusunda uzman sayılmazdı ama göz kamaştıran pahalı 16. Louis stili mobilyaları hemen tanıdı. Tavanda alçıdan kabartma resimler, duvarlarda kumaş parçalarıyla bezenmiş kağıtlar, bütün masa ve sandalyeler yaldızlı ayaklar üzerine oturtulmuşlardı. Bacaklar kırılıvereceklermiş gibi duruyordu. Hakim renkler daha çok sarı, portakal kırmızı karışımı, yeşil ve altın sarısıydı. Hugh kurallara fazla meraklı kişilerin bunların kaba şeyler olduğunu, bu zevksizliklerin altında kıskançlıkların yattığını söylediklerini kolayca tahmin edebiliyordu. Aslında hepsi de nefse düşkünlük belirtileriydi. İçinde çok varlıklı insanların istedikleri şeyi yaptıkları bir salondu burası. Öteki konuklar daha önce gelmişler, ayakta şampanya içip sigaralarını tüttürüyorlardı. Hugh için yeni bir şeydi bu. Kabul salonlarında hiç sigara içildiğini görmemişti. Solly Hugh'u görünce gülüşüp duran bir yığın insanın arasından sıyrılarak ona doğru yürüdü. ''Plaster, geldiğine ne iyi ettin?'' dedi. ''Nasılsın Tanrı aşkına?'' Hugh Solly'nin eskisinden daha dışa açık olduğunu gördü. Hala şişman ve gözlüklüydü ve beyaz gömleğinin altında zaten bir kusur taşımaktaydı. Ama gene de her zamankinden daha hoştu. Hugh daha da mutlu olduğunu hemen anladı. ''Çok iyiyim, teşekkür ederim Greenborn'' dedi. ''Onu biliyorum, çok ilerlediğini uzaktan izliyordum. Amerika'da bankamızın senin gibi bir adamı olmasını çok isterdim.'' ''Umarım plasterlar sana iyi para veriyorlardır, onu hak ediyorsun da.'' ''Ayrıca sosyeteye de karışmışsın, öyle söylüyorlar.'' ''Bir şey yaptığım yok, evlendim biliyorsun.'' Sonra döndü, yumurta kabuğu yeşiline çalan giysili kısa boylu bir kadının çıplak beyaz sırtını hafifçe vurdu. Kadının yüzü öteki tarafa dönüktü. Ama bu sırtı ne tuhaf, daha önce görmüş gibi geldi Hugh'a. ''Sorry kadına, sevgilim, eski arkadaşım Hugh Plaster'ı hatırladın mı?'' dedi. Kadın arkadaşlarına bir şeyler söylüyordu. Kısa bir süre daha öyle kaldı. Hugh o sırada onu görünce neden nefesinin kesilir gibi olduğunu sordu kendi kendine. Sonra kadın yavaş yavaş geçmişe açılan bir kapı gibi Hugh'a doğru döndü. Yüzünü görünce Hugh'un kalbi duracakmış gibi oldu. ''Tabii hatırlıyorum.'' dedi. ''Nasılsınız Bay Plaster?'' Hugh adı Bayan Solomon Greenborn olan kadına dili tutulmuş gibi baka kaldı. Maisie idi. İkinci kızım. Augusta tuvalet masasına oturdu ve yemek partilerinde takmayı adet edindiği tek sıra inci kolyeyi boynuna geçirdi. Takıları içinde en pahalı olanı oydu. Metodistler pahalı ziynet eşyalarına fazla ilgi göstermezlerdi. Bu yüzden eli sıkı kocası Joseph ona mücevherat almamak için metodistlerin bu ilgisizliğine sığınırdı. Karısının evi yeni baştan dekore etmesine engel olmayı çok isterdi. Ne var ki Augusta her şeyi ona danışmadan yapmıştı. Joseph'a kalsaydı yaşam koşulları bankada çalıştırdıkları memurlarınkinden farksız olurdu. Joseph da kendi yatak odasına olduğu gibi bırakılması koşuluyla mobilyaların yenilenmesini ister istemez kabul etti. Açık mücevher kutusundan 30 yıl önce Strang'in ona verdiği yüzüğü çıkardı. Yakut gözleri olan elmas başlı yılan biçiminde bir altın yüzüktü. Daha önce binlerce kez yaptığı gibi parmağına taktı, yılanlı elmas başa dudaklarını dokundurdu. Annesi yüzüğünü iade et ve onu da unutmaya çalış demişti. 17 yaşındaki Augusta da yüzüğü çoktan iade ettim demişti. Onu da unutacağım. Ama yalan söylemişti. Yüzüğü İncil kitabının sırtına yerleştirerek sakladı ve Strang'i hiç unutamadı. Onun aşkını kazanamazsam diye yemin ettiydi. Bana verdikleri nasıl olsa bir gün benim olacak. Yıllarca önce asla Strang kontesi olamayacağını anlamıştı ama bir ünvanı olmasında kararlıydı. Ve madem ki Joseph'ın böyle bir ünvanı yoktu, kocasına kendisi bir ünvan kazandıracaktı. Erkeklerin hangi yollardan kendilerine ünvan edindiklerini inceleyerek yıllarca bu konu üzerinde düşündü durdu. Planlar kurdu. Bu planları gerçekleştirmek için geceleri gözlerine uyku girmedi. Artık Augusta hazırdı harekete geçmenin zamanı gelmişti. Bu iş için savaşmaya bu akşam başlayacaktı hemen yemekten sonra. Whitehaven, Plaster ailesinin 4 kuşak önce işe atıldığı liman kentinin adıydı. Joseph'ın büyük büyük babası Amos Plaster bütün servetini masallara layık bir kumar sayesinde bütün paralarını köle ticareti yapan bir gemiye yatırarak kazanmıştı. Ama sonra daha az tehlikeli işlere girişmiş, Lancashire'daki akarsuyla çalışan dokuma tezgahlarından satın aldığı pamuklu basma ve ince yünlü kumaşları Amerikalara ihraç etmişti. Ve böylece Londra'daki aile ocağına işlerin başlamış olduğu yerin adına gönderme yapılarak Whitehaven denmişti. Eğer planları tutarsa Whitehaven kontesi olacaktı. Joseph ile birlikte büyük bir kabul salonuna girdiklerini, o sırada uşağın Whitehaven kontu ve kontesi diye anons eder gibi olduğunu düşündü. Bunları düşünürken bile içinden güldü. Joseph'in Lordlar Kamarası'nda yüksek finans konularında ilk konuşmasını yaparken öteki parlamento üyelerinin onu büyük bir dikkatle dinlediklerini görür gibi oldu. Mağazalarda satıcılar ona Lady Whitehaven diye hitap edecekler, insanlar her yerde dönüp dönüp ona bakacaklardı. Bununla birlikte başka şey için değil, yalnız Edward için istiyordu bu ünvanı. Bir gün babasının ünvanı ona geçecek, böylece o da kart vizitine Sayın Edward Plaster yazdırabilecekti. Ne yapması gerektiğini çok iyi biliyordu ama gene de içi rahat değildi. Soyluluk ünvanı elde etmek halı satın almaya benzemezdi. Bir satıcıya gidip ben şunu istiyorum kaça o diyemezdiniz. Her şeyin bir yöntemi vardı. Konuya hemen girecek değildi. Bu akşam adımını sağlam atmalıydı. Bir yanlış hareketi bütün planların altı üst olmasına neden olabilirdi. Yanlış adam seçerse mahvolurdu. Hizmetçi kız kapıya vurdu ve Bay Hobbs geldi madam dedi. Augusta içinden bana yakında My Lady diye hitap edecek dedi. Strang'in yüzüğünü parmağından çıkardı, tuvalet masasından kalkarak ortak kapıdan Joseph'in odasına geçti. Kocası yemeğe çıkmak için giyinmiş, içinde enfiye kutularını muhafaza ettiği vitrinin başında oturmuş, hava gazı ışığında içindekilere bakıyordu. Augusta şimdi ona Hugh'dan söz etmeli miydi? Hugh onun için hala sorun olmakla devam ediyordu. 6 yıl önce işini hallettiğini sanıyordu. Ama şimdi yeniden Edward için büyük bir tehlikeydi o. Ortalıkta şirket ortaklığına alınacağına dair sözler dolaşıyordu. August da böyle bir şeye göz yumamazdı. Hugh'un başa geçmesine izin veremezdi. Böyle bir şey için üzülmesine gerek var mıydı? Belki de işlerin yönetimini Hugh'a bırakmak çok iyi olacaktı. Edward da başka bir şey yapabilirdi. Belki de politikaya atılabilirdi. Ama banka ailenin canıydı. Hugh'un babası Tobias gibi bankadan ayrılanlar sonunda hiçbir yere varamadılar. Banka paranın kazanıldığı, nüfuz ve egemenliğin icra edildiği yerdi. Plasterlar istediği krediyi geri çevirerek bir kralı bile alaşağı edebilirlerdi. Çok az politikacının elinde böyle bir güç vardır. Büyükelçileri ağırlayan, maliye bakanı ile kahve içen, aile toplantılarında baş köşeye kurulan, Augusta'ya ve de aile içinde ona yakınlık gösterenlere tahakküm eden Hugh'u düşünmek bile korkunç bir şeydi. Bu kez Hugh'dan kurtulmak zor olacaktı. Daha da büyümüş ve akıllanmıştı. Bankada hazır bir pozisyonu vardı. Perişan çocuk 6 yıl çalışıp didinerek itibarını yeniden kazanmayı başarmıştı. Bütün bunları yok edebilir miydi? Bununla birlikte Joseph ile bu konuyu görüşmenin sırası değildi. Yemekten önce sinirleri bozulmasın istedi. ''Sen burada birkaç dakika daha bekler misin lütfen?'' dedi. ''Arnold Hobbs gelmişti.'' ''Pekala, senin için sakıncası yoksa.'' Hobbs ile biraz yalnız görüşse daha iyi olurdu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 267.